Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Selin Ünlü, eserin adı Dünya Evi, yazarı Orhan Kemal, türü roman, Everest Yayınları, 9. basım, Nisan 2010, ISBN 978-975-289-717-5. Bu kitap 256 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 17 Mayıs 2014. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Toplumu en iyi anlatan yazarlarımızdan olan Orhan Kemal, kitaplarında bireyin yaşamını da hiçbir zaman gözden kaçırmamıştır. Baba Evi ve Avare Yılların devamı niteliğinde olan Dünya Evi de, kimi zaman çelişkilere düşse de her zaman toplumsal olanla biçimlenen, ancak bireysel olanı göz ardı etmeyen, insan yaşamının gerçekliği içinde ele alan bir roman. Usta bir yazarın kaleminden, umuttan ve aydınlıktan asla vazgeçmeyen bir roman. Orhan Kemal'in kitapları, bir okurun hayatta rastlayabileceği o çok nadir hazineler arasında yer alır. Çok az yazar, okurunun dünyasında onun kadar iz bırakır, okurunu onun kadar biçimlendirir. Orhan Kemal, umudu ve iyimserliği yeniden kazanmamız için yol gösterir bize. Edebiyatımızın en değerli ustalarından biri olan Orhan Kemal'in kitaplarını yayımlamaktan onur duyuyoruz. Orhan Kemal. Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü olan Orhan Kemal, 15 Eylül 1914'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu. Babası ilk TBMM'de milletvekilliği ve Adalet Bakanlığı yapmış olan Abdülkadir Kemali Bey'dir. Adana'da Ahali Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu olan Abdülkadir Kemali Bey, daha sonra partisinin kapatılması üzerine ailesiyle birlikte Beyrut'a yerleşti ve Orhan Kemal bu dönemde orta son sınıftaki eğitimini yarıda bıraktı. 1932'de Türkiye'ye geri döndükten sonra çırçır fabrikalarında işçilik, dokumacılık ve ambar memurluğu yapan Orhan Kemal, 1937 yılında evlendi. 1938 yılında Niğde'de askerlik görevini yaparken ceza yasasının 94. maddesine muhalefetten yargılanarak 5 yıl hüküm giydi. 1940 yılında Bursa cezaevinde Nazım Hikmet'le tanışması sanat yaşamının önemli dönüm noktalarından biri oldu. 26 Eylül 1943'te serbest kalan Orhan Kemal, 1951 yılında İstanbul'a yerleşti. Bu dönemden itibaren geçimini yazarlıkla sağlayan Orhan Kemal, 1966 yılında bir ihbar nedeniyle yeniden tutuklanarak Sultanahmet Cezaevine gönderildi. 35 gün sonra salıverildi. 1968 yılında bu davadan beraat ettikten 2 yıl sonra 2 Haziran 1970'te davetli olarak gittiği Sofya'da öldü. İlk şiirlerini Raşit Kemali adıyla 7 Gün, Yeni Mecbua gibi dergilerde yayımlayan Orhan Kemal, Nazım Hikmet'in etkisiyle düz yazıya yöneldi. İlk düz yazısı Balık adıyla 1940 yılında Yeni Edebiyat gazetesinde yayımlandı. İlk öykülerini ise 1942 ve 43 yıllarında İktam ile Yurt ve Dünya dergilerinde yayımlayan Orhan Kemal, daha sonra Varlık, Gün, Yığın, Seçilmiş Hikayeler, Yaprak, Yeni Baştan, Yedi Tepe, Beraber gibi dergilerde de yer alırken birçok romanı da Vatan, Dünya, Ulus, Son Havadis ve Cumhuriyet gazeteleri tarafından tefrika edildi. Kardeş payıyla 1958 yılında Sait Faik Hikaye Armağanını kazanan Orhan Kemal, önce ekmekle de 1968 yılında Sait Faik Hikaye Armağanını ve 1969'da TDK Öykü Ödülünü kazandı. 72. Koğuş, Murtaza, Eskici Dükkanı, Kardeş Payı ve İspinozlar, Yalova Kaymakamı adlı yapıtlarını oyunlaştırdı. 72. Koğuş'ta 1967 yılında Ankara Sanatseverler Derneği tarafından en iyi oyun yazarı seçildi. Orhan Kemal'in ailesi tarafından 1972 yılından beri yazarın ölüm yıl dönümünde verilmek üzere Orhan Kemal Roman Armağanı düzenlenmektedir. Yapıtları: Murtaza, El Kızı, Yalancı Dünya, Sokakların Çocuğu, Müfettişler Müfettişi, Üç Kağıtçı, Ekmek Kavgası, 72. Koğuş, Eskici ve Oğulları, Cemile, Nazım Hikmet'le 3,5 Yıl, Bereketli Topraklar Üzerinde, Sokaklardan Bir Kız, Vukuat Var, Hanımın Çiftliği, Suçlu, Dünya Evi, Kötü Yol, Yağmur Yüklü Bulutlar, Kırmızı Küpeler, Babil Kulesi, Oyuncu Kadın, Gavurun Kızı, Grev, Serseri Milyoner, İki Damla Gözyaşı, Gurbet Kuşları, Evlerden Biri, Kaçak, Kanlı Topraklar, Arkadaş Islıkları, Devlet Kuşu, Bir Filiz Vardı, Avare Yıllar, Sarhoşlar, Baba Evi, Çamaşırcının Kızı, Küçücük, Kardeş Bayı, Önce Ekmek, Tersine Dünya, İstanbul'dan Çizgiler, Oyunlar 1-2, Yazmak Dolu Dizgin, Günlükler Şiirler, Senaryo Tekniği ve Senaryolar, Önemli Not, Düz Yazılar. Dünya Evi. Pamuk kozalarının beyaz beyaz patladığı aydınlık bir Eylül gecesiydi. Yıldızlar iri iriydiler, ay vardı. Vardı ama genç adamın gördüğü yoktu. Bir haftadan beri 24 lira 95 kuruş ve genç karısıyla kala kalmıştı. Fırtınaların çalkaladığı korkunç okyanuslarda parçalanmış yelkeni, kırılmış dümeniyle küçücük bir tekne gibi. Ne yapacaktı? Anlıyordu ki babaannesi için de içini sapasağlam tutan bir direkti. Bu direk yıkılmıştı şimdi. Baba, anne, babaanne, hala, teyze, dayı, abi, kardeş. Herhangi candan bir insan yoktu. Yoktu. Hiç kimsesi yoktu artık karısından başka. Bir zamanlar kalın kaşlı, koca bıyıklı, iri gövdeli, korku olarak düşündüğü babası, ürkek bakışlarıyla annesi, Beyrut'taki lokantada birlikte bulaşık yıkayıp işkembe temizlediği erkek kardeşi, kız kardeşleri uzaklarda, çok uzaklardaydılar. İzzet Usta bile. En sıkıntılı zamanlarında teselli eden, dertlerine ortak olan mavi tulumlu İzzet Usta bile ortalıktan silinivermişti. Gazi ile Hasan Hüseyin de. Gazi bir demirhanede çalışıyor, işten baş kaldırabildikçe stadyuma koşuyor, kulübün futbol çalışmalarına katılıyordu. Hasan Hüseyin'in ise ne kulübe uğradığı vardı ne de egzersizlere. Muhasebeci olup bol bol pirzola yiyebilmek için okuluna dört elle sarılmıştı. Genç adam bir sigara yaktı. Babaannesinden sık sık işittiği gibi dalları budanmış ağaca dönmüştü. Evlenmek buydu demek. Evlenip genç bir kadına sahip olmak sanıldığı kadar kolay değildi. Eşi, dostu, servis arkadaşları çalıştır diyorlardı. Başka çaren yok. Sırt verdiniz mi dağları bile devirebilirsiniz. Yoksa seninki hayat değil. Biliyordu hayat olmadığını. Gayet iyi biliyordu ama çalıştıramazdı. Kabil değildi. Eş, dost, bildik, gördük, hısım, akraba. Çalıştır, başka çaren yok diyenler o zaman da tüh, babasının şerefine olsun düşünmedi. Çok bayağı ruhluymuş demeyecekler miydi? Genç kadınsa yanı başında yürüdüğü kocasını göz ucuyla kolluyordu. Sigara yakışı, dumanı havaya üfleyişi, sık sık iç çekişi. Bir haftadır babaannesi kızının yanına gitti gideli bu halin arttığının farkındaydı. Ne düşünüyordu? Canı niçin sıkılıyordu? Ne vardı sıkılacak? Evlenmişlerdi işte. Balaylarını sürüyorlardı. Kendisinin dünyaya metelik verdiği var mıydı? Kocası fabrikada, işinin başındayken eve döneceği zamana kadar ortalığı siler süpürür, sonra da kocasının çok sevdiği, kızlık günlerinden kalma bal renkli, dekolte margizet entarisi ve çıplak ayaklarında nalın beklerdi. Onu eğlendirmek, sıkıntısını dağıtmak, neşelendirmek için elinden geleni yapmıyor muydu? Peki neydi bu sıkıntı? Yoksa babaannesini çok seviyor da bırakıp gitmesine mi içerliyordu? Belki. Ama evlenmişler, yeni bir yuva kurmuşlardı. Sevmeye kalırsa o da babasını, ağabeyini seviyordu. Hem de canı gibi. Babası Karagöl'deydi, kardeşlerinin yanında, ağabeyi askerde. Arıyor muydu? Arasa, gizli gizli ağlasa bile kocasına belli ediyor muydu? Hayır, hayır. Tekmil sevgilerini birbirlerine vermeliydiler. Ne olmuştu daha evleneli? Kocasının koluna asıldı. Ne düşünüyorsun? Genç adam cevap yerine sinirli sinirli duman aldığı sigarasının izmaritini bir fiskeyle fırlatmadan önce yenisini ateşledi. Bir tane de bana ver. Sana mı? Bana ya. Ne var? Bir şey yok ama içer miydin sen? Eh işte. Güllü dert ortağı der. Sahiden de alışmak isterdim. Genç adam isabet diye geçirdi. 24.95'e bir de seninki binerdi. Sigarasını uzattı. Genç kadın kocasının ateşinden yaktı. Havaya ağız dolusu bir duman üflerken yıldızlara dikkat etti. Oh, yıldızlar iri iri. Ne güzel değil mi? Çok. Ay da. Ay da. Hafifçe iş geçirdi. Çabuk çabuk. Gece, ateş böcekleri, her şey güzel. Her şey güzel. İncecik kaşlarını sinirli sinirli çatarak sordu. Peki, sen niye düşüncelisin? Seni düşünceli görmek istemiyorum. O da kendini böyle görmek istemiyor ama. Peki, ne düşünüyorsun? Bilmiyor muyum sanki ne düşündüğünü? Ne düşünüyorum? Babaanneni düşünüyorsun. Böyle sanması daha iyi. Geceleri uykularını haram eden şeyleri öğrenip de ne olacak? Üzmek, uykularını kaçırmak için almamıştı ya onu. Düşünme, canını sıkma kocacığım. Her şey geçer. Yeter ki sağlık olsun. Bak bana, ne babam, ne annem, ne de abim. Abim, canım, abim nasıl severdim. Şimdi nasıl arıyorum bilemezsin. Halbuki hiç kıymetini bilmezdim. Öyle üzerdim ki, hele çocukken. İşten yorgun argın çıkar, yallah top peşine. Ölürdü top için. Tek eğlencesi, rüyalarına giren tek düşüncesi. Ama ben koşardım babama. Hiç sevmezdi topu babam. Deli olurdu. Hasta olmasından, sakatlanmasından korkardı canım abiciğimin. Gözleri daldı. O günleri hayalledi. Günde 12, bazen 13, 15 saat dokuma tezgahı başında çalıştığı olurdu delikanlının. Top lafını duyunca tüm yorgunluğu siliniverir, gözleri parlar, yalvarırcasına bakar. Kardeşim, kardeşim, ne olursun söyleme babama. Ama o gene de söylerdi. Ben çok vicdansızlık ettim ona, diye mırıldandı. Niye? Genç kadın cevap vermedi. Abinin dolu gözlerle top sahasından ayrılışını hatırlamıştı. Canım abicim. Ama o da bana yapardı yapacağını. Bir gün iki sigara aşırmış babamın tabakasından. Beni çağırdı. Kimse görmesin diye girdik helaya. Başladık duman etmeye. Gözlerini yum, ağzını burnunu kapa, dumanı yut dedi. Ne olur dedim, kulaklarından çıkar dedi. Dediğini yaptım. Sen misin? Bir öksürük, bir bulantı. Ama sen beni dinlemiyorsun ki. Dinlemiyordu gerçekten de. 24.95'i bu kadarcık parayla dünya evini nasıl çevireceğini, bu deveyi nasıl güdeceğini düşünüyordu. Beyrut'ta yurdunu babasına değiştiği gün babası, gitme oğlum demişti. Benim yerime seni hırpalarlar, hapsederler, gitme. Maksadın okumaksa burada da var o. Ne yapar yapar okuturum seni. Nasıl olsa bu düzen değişecek. O zaman şanla, şerefle hep birlikte döneriz. Dinle beni, sabırlı ol. Dinlememişti. Madem bu kadar seviyordun babaanneni, gitmesine niçin razı oldun? Bir işçi kızla evlenmek gibi dünyanın en büyük ayıbını işlediği farz olunan bir torunun fikri sorulmamıştı. Hem kim bilir, belki de bildik, gördük, tanıdık, hısım akraba laf çakmış, inelemişlerdi ihtiyarı. Düşünme, her şey geçer. Yeter ki Allah ölüm kederi vermesin. Laf olsun diye niçin verir, dedi. Genç kadın hayretle baktı. Sonra Allah sanki yıldız dolu göklerdeymiş gibi gözlerini havaya kaldırdı. Niçin verir sahi? Bilmem. İnsanlar hiç ölmese. Fena olmazdı. Bir gün biz de ölecek miyiz? Zannederim. İlkin ihtiyarlayacağız. Genç adam sanki genç miyiz, insan gibi yaşıyor muyuz diye geçirdi. Sikonda nine yahut Tetka Bielka gibi kuruyacağız. Ellerine baktı. Ellerim buruş buruş olacak. Yüzüm, yüzüm de kırış kırış. Ne fena değil mi? Çok. Karşıda şehir. Uzakların alacakaranlığına minareleri, çatıları, damlarıyla enginli yüksekli kapkaranlık yaslanmış. Bir yerlerde birisi eli kulağa atmış, bir gazel tutturmuştu. Gurbete, garipliğe dair. Ne güzel söylüyor. Çok. Tozlu yolda yan yana ağır ağır yürüyorlardı. İki yanlarında beyaz beyaz patlamış pamuklar, yukarıda yıldız dolu gök, yüz yuvarlak ay. Uzaklarda yanık gazel. Karşıda fabrikanın upuzun bacası. İşçi mahallesinin ortasından karanlığa dimdik uzanmış, geceye beyaz dumanlar salıyordu. Sonra mahalleye girdiler. Yıkıldı yıkılacak evler, dar, eğri sokaklar, şift denilen kurumuş koza kabuğu ateşinin genzi yakan dumanı. Pencereler, aydınlık karanlık pencereler, ihtiyar öksürükleri, çocuk viyaklaması. Yaz, kış, gece gündüz hiçbir zaman kapanmayan avlu kapısından girdiler. Yıllardır açılıp kapanmamak yüzünden kapı kapalığını unutmuş, rezeler paslanmış, tahtalar çürümüştü. Genç kadın, kocasının sıkıntısı dağılır diye, "İstersen güllülere gidelim," dedi. İsteksizce baktı. "Mutlaka bir yere gitmek lazım mı?" "Mutlaka değil, istersen." "İstemiyorum, kafamı dinlemek istiyorum evimde." Canına minnetti. "Peki kocacığım." Önden koştu. Her zaman, her şeyde böyle canı tezdi. Kocasını memnun etmek için arzusunu gözlerinden keşfe çalışırdı. Oda kapısını açıp girdi. Üç basamaklık merdiveni gene koşarak çıkarken ayağa kaydı. Dizi fena çarpıldı. Kemik belki de ezilmiş, derisi soyulmuştu. Aldırmadı. Değil ezilmek, kırılsaydı bile gene aldırmayacaktı. Hiç olmazsa o an. Nasıl aldırırdı? Kocası evinde, karısıyla baş başa oturmak istiyordu. O, içeri girmeden lamba yanmalı, iskemlesi masanın önüne çekilmeliydi. Lambayı yaktı, iskemleyi çekti. Genç adam bütün bu hamaratlığın farkında bile değildi. Hep o sıkıntılı haliyle içeri girdi. Merdiveni ağır ağır çıktı. Geçti iskemlesine oturdu. Bu gece her zamandan daha çok sıkılıyordu. öğleyin eski arkadaşı Hasan Hüseyin'e rastlamış, ayaküstü konuşmuşlardı. Keşke rastlamasaydı, keşke konuşmasaydılar. Dereden tepeden derken söz karısına gelmiş, Hasan Hüseyin, işçi mahallesi ve işçilerden başka eşin, dostun, ahbabın söylediği yahut da bakışlarıyla söylemek istedikleri şeyleri tekrarlamıştı. Kız mı yoktu sana? Kız mı yoktu ulan? Ne demek istediğini sormuştu. Hasan Hüseyin onu da açıklayıvermişti. Senin olmasa bile babanın ismi, şerefi var. Memleket dışında bulunması mühim değil. Bütün mesele namda, şanda. Halbuki sen alelade bir işçi kızı nikahlamakla... Hasan Hüseyin bir parça daha silinmişti kafasından. Oysa Gazi onun gibi hayvan değildi. İçini çekti, döndü. Karısı bir kenarda, sıyrılan dizine tendir tiyot sürmekteydi. Ne oldu? Hiç. Kalktı yanına gitti. Fena sıyrılmış. Cevap vermedi. Canının yandığı belliydi. Tendir tiyotlu pamuğu hala kan sızan yaraya bastırdı. Sonra da kendini kocasının kollarına bıraktı. Genç adam kuvvetle sıktı, gözyaşıyla ıslanmış yanaklarını öptü. Dudakları ıslak, tuzlu tuzlu. Nereye çarptın? Demin merdiveni çabucak çıkayım derken... Acelen neydi? Yavaş çıksan olmaz mıydı? Karısını mindere oturtup yaralı bacağı önüne çekti. Yarayı sildi, temizledi, merhem sürdü. Sonra itinayla bağladı. Hadi bakalım. Genç kadın ayağa kalktı. Aç mısın? Eh işte, ne var yiyecek? Öğlenki, mercimekli pilav. İyi ya. İskemlesine geçip oturdu. Kitaplarına göz attı. Küçücük masanın üzerinde karmakarışık duruyorlardı. Bir kısmını mavi tulumlu makinist dostu hediye etmişti. Bir kısmını işportacılardan ucuz ucuz düşürmüştü. Bir kısmı da babasından kalma. Serseriler, Stepte, Strasti Mordasti, La Madame Camelia, Madame Bovary, Germinal, Benim Üniversitelerim, Kroiçer Sonat, Umumi Tarih, Fransız İnkılabı Kebiri, İstibdat ve daha başkaları. Kroiçer Sonat'ı aldı, dün bıraktığı yerden başladı. Genç kadın gaz ocağını yakıp yemeğe üstüne oturttuktan sonra sofra beziyle yukarı çıktı, yere serdi. Ekmeği dilimledi, çinko tasla su getirdi. Sonra da ayaklarının uçlarına basarak kocasının omzu üzerinden kitaba baktı. İlk günlerden başlayan geçimsizliğimiz durmadan artıyor, şiddetleniyordu. İçimden ilk haftalardan beri mahvolduğumu anlamıştım. Umduğum gibi olmadığı, evlilik hayatının saadet değil felaket getirdiği meydandaydı. Evliliğin saadet değil felaket getirdiğini yazan bir kitabı kocası ne diye okuyordu? Yoksa sıkıntısı bundan mıydı? Dün sabahleyin, evvelki, daha evvelki gün de okumuştu. Kocasına bu kitabın sıktığından şüphesi yoktu. Uzandı, kitabı kaptı, arkasına sakladı. Genç adam hayretle döndü. Ne o? Okuma onu. Niçin? Evliliğin felaket getirdiğini yazıyor. Gözleri büyük büyük açılmıştı. Korku içindeydi. Kitabı arkasına saklayarak yaklaştı. Kocasının saçlarını okşamaya başladı. Okuma bunu kocacığım. Ne olursun okuma. Hep bu kitap sıkıyor canını. Okuma. Evliliğin felaket getirdiğini yazıyor. Niçin felaket getirsin? Mutlu değil miyiz? Boynuna sarıldı. Söyle, söyle mesut muyuz değil miyiz? Genç adam zorla güldü. Mesuttu mesut olmasına. Karısı gözlerinin içine bakıyor, üstüne titriyordu. Çok daha mesut olmamaları için sebep yoktu. Tek sebep değilse bile, sebeplerden en büyüğü 24 lira 95 kuruşun yetersizliği. Kıtı kıtına, santimi santimine yaşamak. Geceleri kırlarda, iri yıldızların altında, meçhul dertlerin göklere haykırdıkları yanık gazelleri ara sıra dinlemek hoştu belki. Ama bıkılıyordu. Neden nişanlıyken olduğu gibi nehir kenarındaki çalgılı bahçelere, sinemalara gidemiyorlar? Niçin daha iyi bir evde, çok daha insanca yaşayamıyorlardı? Kendinden yukarıdakini değil, aşağıdakini gör, haline şükret sözünü benimseyemiyordu. Genç kadın kitabı masanın üstüne bırakmıştı. Baba evinden getirdiği, yüzü yamalı minderi kocasının ayakları dibine çekti, oturdu. Gene düşünüyorsun, kitabını aldım diye mi? Canın mı sıkıldı? At şu sıkıntıyı ne olursun at. Kara kara düşünmek hasta eder insanı. Evlilik niçin felaket getirsin? Yalan söylüyor o kitap. Güldü. Tamamını okumadan hüküm verme. Bu kitabı Tolstoy yazmış. Koca Tolstoy. Bir dev. Dünyanın en büyük yazarlarından. Bir Tolstoy olabilmek. Dünya evine gireli beri kocasından işittiği yabancı kelimeler arasında bu da vardı. Aşinaydı. Hatta odacı Şaban dün akşam gene deli deli konuşurken elindeki tebeşir parçasıyla pencere tahtasına bir takım isimler yazmıştı. Hala duruyordu. Gözleriyle arandı. Beethoven, Şalyapin, Benjamin Egli, Tolstoy ve başkaları. Tolstoy'un üstünde durdu. Söylediğin o değil mi? Gösterdiği yere baktı. Evet, Kaşları çatıldı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sözün varsa birçok şey söyle. O odacı Şaban'a çok kızıyorum ben. Hissetmişti zaten. Niçin? Güllü diyor ki, söyle kocana o serseri oğlanla arkadaşlık etmesin diyor. Güllü mü diyor? Güllü de, Aliş de, karısı da. Doğru. Sen kim, o kim? Sen memursun, o... Genç adam sinirlendi önce, sonra yumuşadı. İçini bir hüzün kapladı. Hasan Hüseyin hatırlamıştı. Kız mı yoktu sana? Alelade bir işçi kızı nikahlamakla babanın ismini kirlettin. Hasan Hüseyin, babaannesini iğneleyenler, muhasebe servisindeki memur arkadaşları, eş dost ahbaptan ona neydi? İstedikleri gibi düşünebilirlerdi. Ama karısı, karısının da onlar gibi düşünmesi. Sen ne güllü ne de başkaları gibi düşünmelisin. Niçin? Çok ayıp da. Anlattı. Uzun uzun anlattı. Genç kadın hayretler içindeydi. Demek okumak, adam olmak için büyük büyük okulları bitirmek, İstanbul'lara gitmek şart değildi. Bir odacı da meram ederse kendi kendini yetiştirebilirdi. Odacı Şaban'ın da maksadı bu mu? Ne? Okuyup kitaplar mı yazacak? O müzisyen olmak istiyor. Ne demek o? Keman yahut piyano çalacak. Dudak büktü. O da bir şey miydi? Kahveci Aliş de armonik çalıyordu, gusli çalıyordu, keman bile çalabilirdi. Niçin dudak büktün? Kitap yazsa hadi neyse. Genç adam kitaplarının arasından Beethoven'ın hayatı cildini çekti. Üstadın kuşe kağıda basılı fotoğrafını gösterdi. Rastgele bir çalgıcı değil, bunun gibi olmak istiyor. Kim bu? Beethoven. Gözleri yumuk, yuvarlak çeneli resme uzun uzun bakarken kocasının parlayan gözlerini hayalledi. Odacı Şaban'ı savunurken amma da canlanmış parlamıştı. Hele kitabı arayıp bulduktan sonra fotoğrafı gösterirken bunun gibi olmak istiyor deyişi. Niçin heyecanlanmıştı? Kocasına baktı. Genç adamın gözleri hala pırıl pırıldı. Yoksa sen de mi onun gibi olmak istiyorsun? Acı acı gülümserken başını salladı. Kabil olsa. Kabil olsa mı? Niçin? Niçin başkalarına benzemek istiyorlardı? Kendi kendileri olmaktan bıkmışlar mıydı? İncecik bıyığı, koyu kestane dalga dalga saçları, nefti gözleri için, o olduğu için sevmişti onu. Oysa kendisi olmaktan bıkmış görünüyordu. Gene canını sıkmamak için sustu. İstemiyordu, başkası olmamalıydı kocası. Sevemezdi o zaman, soğurdu belki de. Soğumak mı? Gözlerini kocasına çevirdi. Göz göze geldiler. Genç adam yere mindere kaydı. Karısını kolları arasına çekti. 23 yaşın müthiş kudretiyle sıktı, sıktı. Sonra dudak dudağa geldiler. Ne can sıkıntısı yapan 24.95, ne babaannenin gidişi, ne babalar, anneler, kardeşler, dedikodu, ne de dünya. Birden bir yanık kokusu. Genç adam bir şey yanıyor dedi. Genç kadın havayı ufacık burnuyla kokladı. Yemek, gaz ocağının üstünde unuttum. Kocasının kollarından sıyrılıp fırladı. Dibine almış mercimekli pilav gaz ocağının üstünde cızırdayıp duruyordu. İndirdi. Ocağın üstüne sırları döküp çinko bir kapla bulaşık suyunu oturtup pilavla yukarı çıktı. Sofra hazırdı. Yemeğe başlayabilirlerdi. Genç kadın kocasının sofraya gelmesini, önce onun başlamasını bekliyordu. Annesinden böyle görmüştü. Ninesi de böyleydi. Ninesinin ninesi de ihtimal. Yemeğe erkek başlardı ilkin. Erkek, kadının küçük tanrısı. Genç adam sofraya indi, kaşığı aldı. Sonra kadın, gözleri kocasındaydı. Demin ne güzel de sıyrılmıştı sıkıntıdan. Şimdi gene sıkıntılı görünüyordu. Niçin böyleydi? Şurada gülüyor, söylüyor, gözleri parlıyor. Sonra kısılan bir lamba gibi kararıyordu. Mümkün olsa içine girer, sıkıntısının asıl sebebini öğrenmeye çalışırdı. Sebep tek değildi ihtimal. Babaannesinin gitmesi, kitapta okuduğu şeyler, şu, bu. Göz göze geldiler. Genç adam, ne o, dedi. Boynunu büktü. Hiç. Hiç değil. Boşuna göz hapsini almadığını, bir şeyler sezdiğini biliyordu. Sıkıldığını fark etmiş olacaktı. Kitaplardan geldiğini sanıyordu. Böyle sanması iyi bir şey değildi. Kitaplara, bütün kitaplara düşman olabilirdi. Hani şu kitaplar da olmasa, dedi. Genç kadın ilgiyle baktı. Ne olurdu? Sıkıntıdan patlardım. Ben de mi sıkıyorum yoksa? Yok canım, hemen mana çıkarma. Onu demek istemedim. Asıl canımı sıkan... Az kalsın aldığım para. Elime geçen 24.95 diyecekti, kendini tuttu. Dese o halde ben de çalışayım. Sırt sırta verdik mi dağları bile devirebiliriz cevabını alacağını biliyordu. Buysa imkansız değilse bile... Çünkü eşin, dostun, hısım akrabanın, tüh, babasının şerefine olsun düşünmedi, karısını işe soktu utanmadan demelerinden başka asıl birilerinden korkuyordu. Kimdi bu birileri? Ara sıra imzasız, ölümle tehdit mektupları yollayanlar mı? Herhalde. Bu mektuplar karısıyla ilk tanıştığının haftasında başlayıp nişan, nikahla şiddetini artıran, aradan bu kadar zaman geçtiği halde arkası kesilmeyen, arada o kız nasıl olsa bizim, askere de beraber götüremezsin ya gibilerden sinirlerini bozan, uykularını kaçıran şeylerdi. Sıkıntısının belki de asıl sebebi buydu. Bu ve 2495. Askere de beraber götüremezsin ya diyorlardı. Kimlerdi bunlar? Karısını bir zamanlar iplikhanede kağıttan kuyruk takıp alay ettiği olanlar mı? Belki de. Demek ki hala onu düşünen, onun için yanıp tutuşan, geceleri gözlerine uyku girmeyenler vardı. Kimlerdi bunlar? Ağzı süt kokan, kız yüzlü olanlar mı? Yoksa akları kanlı gözleri, kocaman kocaman bıyıklarıyla canavar yapılı şeyler miydi? Aynı fabrikanın çatısı altında, hemen hemen aynı pamuk tozu yüklü havayı kokluyorlardı. Onu görünce sinirlenip arkasından ana avrat mı sövüyorlardı? Pusuya sinmiş bekliyorlardı demek. Askere gitmesini bekliyorlardı. Meydan boş kalacak, peşine rahatça düşecekler, belki de bir gece paydosunda önüne çıkıp nasırlı avuçlarıyla ağzını kapayarak, karanlığa sinmiş lambaları sönük bir taksiye sürükleyerek, sigara dumanları yüklü, rakı kokan havasında, açık saçık türkülerin söylendiği, hayasızca küfredilen metruk bir bağ çardağında zorla anadan doğma soyup, genç kadın aniden bir sevinç çığlığı attı. Hah, gene oynadı. Ne kocasını sıkan kitaplar, ne kocasının can sıkıntısı. Her şey siliniverdi. Kara gözleri ışıl ışıl parlıyor, gözlerinden mutluluk akıyordu. Kocasının elini tuttu. Çekti, karnına bastırdı. Bekliyordu. Meçhullerden sesler bekliyordu. Genç adam da bekliyordu aynı şeyi. 2495, babaannesinin gidişi, akları kanlı gözleriyle karanlığa sinmiş bekleyen koca bıyıklılar, her şey, her şey silinmişti. Birden elinin altında, karısının yüklü karnının derinlerinden gelen yeni bir kımıltı. Genç kadın bir sevinç çığlığı daha attı. Hah, gene, duydun değil mi? Keratayı duydun değil mi? Duymuştu, nasıl duymazdı? Attığı tohum tutmuş, hatta çimlenmişti. Baba olacaktı. Gelecek günlere bir torpil de o salacaktı. Mavi gözlü, sarı saçlı, şipşirin bir kız belki de. Niçin kız? Niçin kara kaş, kara göz değil de sarı saç, mavi gözlü? Bilmiyor, böyle geliyordu içinden. Kız istiyordu nedense, oğlan değil. Kız olacak, kara kaşlı, kara gözlü değil, sarı saçlı, mavi gözlü. Peşinden baba, baba diye koşacaktı. Elinden tutup çarşıya götürecekti onu. Hiç dövmeyecekti. Babası gibi sert, haşim bir baba olmayacak, oyununa karışmayacaktı. Ne amme cüzü ne de başkası. İsterse çöpçü yahut hizmetçi olacağım desin. Karışmayacaktı. Canı ne isterse olsundu. Peki ama 2495. Tek kuruş eklenecek miydi 2495'e? Tam tersi. Dünya az daha küçülecek, omuzları az daha çökecekti. 2495'e bir boğaz daha eklenecekti. Yeni bir ortak. Karısını çalıştırmak zorunda mı kalacaktı yoksa? Belki. Belki ama koca bıyıklı, akları kanlı gözleriyle canavarlar, karanlığa sinmiş, lambaları sönük taksi, sigara dumanları yüklü bağ çardağı, karısının çırılçıplak soyuluşu elini çekti. Genç kadın farkında bile olmadı. Gözleri dağılmıştı. Mırıldandı. Ne istiyorum biliyor musun kocacığım? İçini çekti. Ne istiyorsun? Bir kızım olsun diyorum. Kulaklarına kadar kızardı. Mavi gözlü, sarı saçları lüle lüle. Genç adam canlandı. Kulaklarında kan damlası kırmızı küpeler. Küpeler, peşinden anneciğim diye koşsun. Ah! Gözlerinden sevinç yaşları yuvarlandı. Der değil mi? Tabii, anneciğim diyecek. Yavrum diye kucaklayacağım, öpeceğim, öpeceğim, ağlatıncaya kadar. Kaşıkları bırakmışlardı. Genç kadın gözlerini eteğiyle sildi. Benim de annem vardı. Şöyle bir hatırlıyorum. 5 yaşındaymışım öldüğünde. Beni kucaklar, göğsüne bastırır, yavrum der miydi acaba? Her anne gibi. Yüzünü bile hayalleyemiyorum. Sağ olsaydı şimdi. Başımı dizine kordum. Saçlarımı okşardı. Öperdi beni. O da benim gibi fabrikada pamuk tozları yuta yuta verem olmuş. Ben kurtuldum şükür. Beni sen kurtardın. Yoksa annem gibi verem olurdum. Benim kızım da annesiz kalırdı. Genç adamın kafasından gene bir takım yüzler geçti. Karısını tekrardan çalıştırmasını tavsiye edenlerin yüzleri. Fabrikanın kötü şartları içinde çalışmaktan bu kadar yılmış bir insandan tekrar oraya dönmesini nasıl isteyebilirdi? Kalmayacak değil mi? Ne? Kızım da benim, annesiz. Genç adam kalmayacak, dedi. Ama yaramazlık ederse ellerine vururum. Tövbe der, tövbe anneciğim, bir daha yapmam, tövbe, boynuma sarılır. Akşam seni bana şikayet eder, ben de seni döverim. Aklı gitti, beni. Fırladı, kocasının kucağına attı kendini. Boynuna sarıldı. Dövme beni, beni hiç dövme. Senden başka kimsem yok benim. Anam, babam, abim, kocam, her şeyim sensin. Dövme beni. Yalancıktan canım, şakadan. Şakadansa olur. Ben de şakadan ağlarım, yalancıktan. Koşar boynuma sarılır. Sus der, sus anneciğim. Genç kadın ıslak kirpikleriyle yerine geçti. Bir baş kuru soğan duruyordu sofra bezinin üstünde. Unutmuşlardı. Bir yumrukta ezdi. Yarısını bölüp kocasına uzattı, tuza banarak. İştahla başladı. Acı soğan gözlerini büsbütün yaşartıyor, acısı genzine vuruyordu ama aldırmıyordu. Aklında kırmızı küpeli, sarı saçlı, mavi gözlü kızı, kocası. Çocukları da olursa ellerine geçen 24 lira 95 kuruş kabil değil yetişmeyecekti. Halbuki doğum için de masraf lazımdı. Fabrikada kadınlar doğum evinde bedava doğurduğunu söylüyorlardı ama istemiyordu doğum evini. İplikhanedeki Zahide 7. çocuğunu da orada doğurmuştu. Yaka silkiyordu. Hiç bakmıyorlarmış. Hele hemşireler azarlayı azarlayı veriyorlarmış. Kaşları sertçe çatıldı. Azara hiç gelemezdi. Annesini tanımıyordu ama babası üstüne titrerdi. Koca kız olduğu halde dizine oturtur, 5 yaşında olduğu zamanki gibi saçlarını öper okşardı. Onun için Azara hiç gelemezdi. Hele azarlasınlar. Doğum sırasında bile olsa kaçardı. İsterse gece yarısı olsun, kaçar. En iyisi evinde, kocasının yanı başında doğurmaktı. Bununsa çok masraflı olacağını biliyordu. Birden gözlerini kocasına kaldırdı. Maaşını artırmazlar mı senin? Genç adam gülümsedi. Resmi daireymiş gibi her gün dilekçelerle başvuran o kadar çok kravatlı daha az maaşla çalışmaya can atarken ne diye artırsınlardı? Gene de zamanla artırırlar herhalde, dedi. 10 lira artırsalar elimize 34 lira geçerdi. O zaman ne olur? 10 lira bu be, ne olmaz? Nişanlıyken olduğu gibi hafta sonlarında gezmeye çıkarlar, sinemaya bile giderlerdi. Kocasının kolunda ona iyice sokulup yan yana yürümenin zevki. Ah, şapkası da olsaydı. Şapkası, mantosu, iskarpinleri. Bir pazar günü şapkası, mantosu, iskarpinleriyle kocasının koluna girse, mahalleden böyle çıksalar. Gözleri daldı. Bu mahallede böyle şeyler olamazdı. En yakın arkadaşı Güllü bile hemen tefe kordu. Zaten utanırdı. Hele fabrikanın paydos zamanı olur da erkek kadın çoluk çocuğun önünden geçmek zorunda kalırlarsa. Kocasına baktı. O da istemezdi zaten bunu. Fakir fukaraya fiyaka yapmayı sevmezdi. O bu değil ya, ille doğum. Artan 10 lirayı doğumu evde yapabilmesi için bir kenara bırakmak en doğrusuydu. Zahide 7. çocuğunu doğum evinde doğurdu ama yakası ilgiyor. Genç adam şaştı. Nereden nereye? Maaşımın artırılıp artırılmamasından Zahide'nin doğum evinden yaka sıkmasına atladın. Sahiden de gülmeye başladı. Katıla katıla gülerken oturduğu yerde iki kat oluyor, saç örgüleri omuzlarından sofraya sarkıyordu. Doğruldu. Gülmekten yaşarmış gözlerini avuçlarıyla silerek ben böyleyim işte, dedi. Birinci ayrımın sonu sayfa 18.